Ayrım 2. Fırtına Çocukları Nikolay Ostrovski. Sayfa 29. İkinci bölüm. François, odun kıran delikanlının görüntüsüne kaptırmıştı kendini. Yarıya kadar kaldırdığı balta hızla iniyor, odunun yarısı yan tarafa fırlıyordu. Bir ikinci vuruş, bir üçüncü. Parçalanmış odun yığını hızla büyüyordu gözünün önünde. Baltanın hızlı atılımlarında genç ve kendine güvenen bir güç hissediliyordu. "Biraz dinlenebilirsin, acelen mi var?" dedi François, dövmüş olduğu halıyı katlayarak. Şaşkın şaşkın baktı oda hizmetçisine genç adam. Gözleri mavi, kanat gibi açılmış yay biçimli kaşları ise karaydı. Bir saç tutamı sarkıyordu alnının üstünde. Hiç kuşkusuz bu çocuk bayağı güzel ama kendisi daha farkında değil bunun. Şimdiye kadar hiçbir kadının öpmediği çocuksu bir ağzı var. François'nin görmüş geçirmiş gözlerinden en ufak bir ayrıntı bile kaçmıyordu. Gülümsedi genç adama. Bu sert ve güçlü delikanlıda temiz ve el değmemiş bir şeyler vardı. Gelişmekte olan bir delikanlı sesiyle değil de kalın bir erkek sesiyle konuşması çok garipti. "Belki rahatsız ediyorum sizi." "Yok canım, ama sen sanki kovalayan varmış gibi sabahtan beri çalışıyorsun. Yemek yedin mi?" "Şey, yani yanımda bir şeyler getirmedim. Hem canım da istemiyor." "Hadi hadi, maval okuma bana. Halıyı içeri sokmama yardım et. Sonra mutfağa gider birkaç lokma atıştırırız. Ben de daha yemedim." Delikanlı kararsızdı. "Anlaşma yaparken bundan hiç söz etmemiştik. Şefiniz, hani üzerinde mavi kaftanı olan, beni işe alırken öğle yemeğinden söz etmemişti." "Benim kayınbabamdır o." "Halıyı al. Mideni bastıracaksın yalnızca. Senin gibi 10 kişiyi doyuracak yemek var evde. Korkma, senin yemek yemen zarar vermez onlara." François sabırsızlıkla önlüğünü düzeltti. Genç adam koskoca halıyı sırtlayıp oda hizmetçisinin peşi sıra şatoya girdi. "Barbara yiyecek bir şeyler ver bize. Hem de elini bol tut. Bu delikanlıyı doyurmak gerek. Sonra da beni çok acıktım," dedi François mutfağa girerken. Bu eğlence de her şeyi alt üst etti. Bakalım o gün neler olacak? 100 kişilik bir masa. Şehir orkestrası. Kutsal Meryem aşkına, uzun süre görülmez böyle şey." François delikanlıyı Barbara'nın borç, geleneksel bir Rus çorbası tabaklarını bıraktığı masaya oturttu. "Adın ne senin?" diye sordu. Bir yandan da delikanlının tabağını ikinci kez dolduruyordu. "Raymond." "Ya soyadın?" "Rayevski." "Şehirden misin? Annenle baban hayattalar mı?" "Evet. Ücret karşılığı çalıştığına göre yiyecek pek bir şeyiniz yok. Baban savaşa mı katıldı?" "Hayır." "Peki nerede?" diye sordu direnerek. Genç adam sessizliğini korudu. François anladığını belirtecek şekilde iç geçirdi. "Sizleri terk etti öyleyse." Mise mutfağa girdi. Genç yabancıya çarçabuk şöyle bir baktıktan sonra şarkı söyler gibi bir sesle anlatmaya koyuldu. "Efendi Hazretleri Zominskilere gidiyor. Kontes arabayla gidecek. Genç Kota atla. Anna Kontes Stefan'in saçlarını tarıyor. Ben de bir saate kadar atları hazırlamalarını söylemek için ahıra gidiyorum." Kapı yeniden açıldı. Joseph girdi içeri. "Yine yabancılar var mutfakta. Sana ne demiştim François? Çabuk bitir yemeğini, seni yukarıdan çağırıyorlar," dedi öfkeyle. "Çekilir hayat değil bu. Rahat bir yemek bile yedirmiyorlar insana. Sabahtan akşama kadar koşuştur dur ve yine de hiçbir zaman yeterli görülme. Mutlaka beğenmedikleri bir şey olur," diye cevap verdi François. "Hadi kapa çeneni," dedi Joseph sesini yükselterek. "Sen de delikanlı, önce işini bitir, sonra dinlen istediğin kadar. Burada yapacak bir işin yok. Odunları ahırların bulunduğu bahçedeki sundurmaya yerleştireceksin. Sonra gelir paranı alırsın. Hadi bakalım, çabuk olun," dedi Joseph emrederek. Raymond öyle coşkunca bir hareketle kalktı ki yerinden. Joseph geriledi. "Yemek için teşekkür ederim," dedi kısılmış bir sesle. Bu sözleri Joseph'e mi, François'e mi söylediği belli değildi. Hızla kapıya doğru yöneldi. Kucak dolusu odunları istifledikten ve bahçeyi süpürdükten sonra Raymond kazağını giydi. Baltasını aldı, büyük kapıya doğru yürüdü. Şato bir tepenin üzerinde bulunuyor, granit iki geniş merdivenle inilen nehre bakıyordu. Sarp kıyı boyunca uzanan çiçekler bir metre yüksekliğinde telle çevrili yarım bir daire meydana getiriyor, merdivenlerin yanında terk edilmiş bir çeşmenin derin havuzu görülüyordu. Eskiye ait Mogilevski kontlarının kalelerinin harabeleri hala duruyordu nehrin kıyısında. Şatonun yüzü parka bakıyordu. Büyük kapının önünde yarım daire şeklinde koskocaman bir beton vardı. Kızıl kumdan geniş bir yol uzanıyordu ana girişe doğru. Yemiş bahçesi şatoyu ahırlardan ve benzeri diğer bölümlerden ayırıyordu. Kapının önünde bekliyordu açık Landon. İri yarı bir adam olan arabacı sert başlı atları güçlükle tutabiliyordu. Şahane bir damızlık at toynaklarıyla betonu dövüyordu. Yaklaşmakta olan Raymond da vahşice baktı ve öfkeyle kişnedi. "Hey! Doğrudur! Allah belanı!" Arabacı böğrünü şişirerek küfretti. Yumuşak adımların çıkardığı bir çıtırtı duyuldu. Raymond arkasına döndüğünde Louis'in üzerine dikilmiş gözleriyle karşılaştı. Gözlerini genç kadından ayırmaksızın durdu bir süre. Şaşırmıştı. Bir çocuk saflığı vardı bakışlarında. Kadın yumuşak bir hareketle Landon'a bindi. "Stefani nerede? Ya atım? Jean, ahıra koş ve bana hemen Kreis'e getirmelerini söyle. Emirlerimi kaç kez tekrarlamalıyım?" Yağlı ve öfkeli bir ses Raymond'un arkasından çınladı birdenbire. Arabacı oturduğu yerden yavaşça indi. "Atları tutmak için biri gerek Kont Hazretleri." "Hey, sen ne yapıyorsun orada? Atlarla ilgilen," diye itiraz kabul etmeyen bir tonda bağırdı Raymond'a genç adam. Kalın dudağının kıvrımı bir aşağılamayı açığa vuruyordu. Bir birinci ceketiyle tozluklar vardı üzerinde. Elinde de sabırsızlıkla salladığı bir kırbaç tutuyordu. Hala sakalı çıkmamıştı ve iki kısacık bacak taşıyordu kalın gövdesini. "Sizin uşağınız değilim." Bu kesin cevap bir kamçı gibi sakladı. Bu şaşkınlık anından sonra kırbacını kaldırdı Ladislas ama indiremedi. Çünkü gizli bir duygu genç köylünün cevap olarak baltasıyla kafasını ikiye bölebileceğini fısıldayıvermişti. "Öyleyse defol, içeri girmene kim izin verdi?" "Eh tabii Joseph, bu Allah'ın belaları hangi deliğe girdiler?" diye bağırdı kendinden geçerek. Arabacının elinden koparırcasına çekti dizginleri. Raymond ağır ağır uzaklaşmıştı. Parasını almak için mutfağa doğru yürüdü. O anda Stefani'yi gördü. Raymond bahçeyi dik bayırdan ayıran parmaklığa birkaç adım kala durdu. Kara binalı Alman askerinin kullandığı bir motosiklet çekmişti dikkatini. Motosiklet birdenbire Landon'un önünde beliriverdi. Sağır edici gürültüsünün ürküttüğü atlar yana doğru kaçıştılar. Ladislas atların korku veren nalları karşısında dizginleri bıraktığı gibi evin girişine doğru koştu. Motosiklet bir çarpışmayı önlemek için sivri bir acı gibi kıvrılan virajı hızla döndü. Bu da ürkmüş olan atların dik bayıra doğru koşturmaktan başka bir işe yaramadı. Stefani'nin korku dolu çığlığı ise yalnızca onları hızlandırmaya yaradı. Birkaç adım ileride nalları arasında belirecek boşluk hepsini içine çekecekti. Kısa bitkilerle örtülü sarp kıyı görmüyordu atlar. Raymond bu ürkmüş hayvanları durdurmak için hiçbir şey yapamayacağını yola atların önüne atıldığı anda anladı. Daha bir hareket yapmasına fırsat kalmadan nalların altında ezilecekti. Ama son anda elinde duydu baltasının ağırlığını. Damızlık aygırın burnu, salyalar saçan ağzı tam önündeydi. At yere yuvarlandı. Başı bir balta darbesiyle ikiye ayrılmıştı. Aynı anda demir kaplı araba okunun çarpmasıyla yere kapaklandı genç adam. İkinci at da üzerine devriliverdi. Bağrışmaları duyan bütün uşak ve hizmetçiler bahçeye koşuştu. Landonlar çarçabuk çıkardılar Louis'i. Yüzü kağıt gibi beyazdı. Ancak Louis kurtarıldıktan sonra titreyen atla altında kımıltısız yatan Raymond'un yardımına koşuldu. Genç adam hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu. Yere yatırıldı. Kanı çekilmiş yüzüyle uyur gibiydi. Adamlar atların çevresinde dolanmaya koyuldular. Damızlık aygır toprağa yatırılmıştı. Kırık başıyla kendisine vuran adam kadar hareketsizdi. Ama kafasını yarmış. "Bu kadar pahalı bir ata yapılır mı bu?" diye söylendi sonunda kendini toparlamış olan Ladislas. Allah'a çok şükür kontes yaşıyor. Hazreti İsa adına. Neler olabilirdi? Hem Kont Edward da burada yok diye mırıldandı yaşlı Joseph. Dudakları heyecandan kurumuştu. Büyük korkusu geçer geçmez Ladislas öfkelenmeye başladı. Bu öfkesini de uşaklardan çıkarmaya koyuldu. Bütün bunlar sizin yüzünüzden oldu haydut herifler. Az kaldı ölüyorduk rezil salaklar. Landon getirildiğinde hangi cehennemdeydiniz? Ya sırtlarındaki tüfek bozuntularıyla boy gösteren başı bozuk askerlere ne demeli? Ne saygısızlık. Bu son cümle evden çıkmakta olan Sonnenburg'a söylenmişti. Kumandan sebep olduğu bu mutsuz olay için Louis'ten özür diledi. Ladislas koşarak yanına yaklaştı. Sayın kumandan, bu aptal herifin tutuklanmasını istiyorum. Az daha kontesi öldürecekti. Bundan başka at da binlerce mark değerindeydi. Bu avanak ömrü boyunca kazanamaz o parayı. Daha sonra da askerlerinize burasının bir han olmadığını açıklayınız, dedi yarım yamalak bir Almancayla. Bir sopa gibi kuru ve uzun boylu olan kumandan, Louis'i kibarca selamladıktan sonra Ladislas'a döndü. Bir şey mi istediniz genç adam? Genç adam değilim ben. Kont Magulesti'yim. Bunu unutmamanızı rica edeceğim, Bay Sonnenburg. Çok güzel. Yalnız bu tonda konuşmaya devam ederseniz sizi dinlemeyeceğim. Motosikletli asker bir görevi yerine getiriyordu. Siz dizginleri bıraktıktan, kontesi kaderine terk ettikten sonra cevap vermek bana değil size düşer diye kestirip attı Sonnenburg. Çok gizli, acele, özel olarak açılacak yazısını taşıyan mektubu açarak askerle birlikte şatoya girdi. Tüm bu kargaşalık içinde unutulmuştu Raymond. Onun ilk farkına varan Louis oldu. Oh aman Allah'ım, adamcağızı ortalık yere bırakıvermişsiniz diye bağırdı. Hemen eve taşıyın onu. Stefani, sen de birini doktor çağırmaya göndermesini rica et kumandandan. Kumandan odasında mektubunu okuyordu. Bu şifreli radyogramı yolluyorum. 2. Avusturya Macaristan tehlikeli bir şekilde kaynıyor. İmparator ve Kral Hazretleri hükümdarlıktan el çektiler. Çeşitli imkanları kullanarak kışkırtıcılar idam ettirilerek kıtaların disiplinini korumanızı emrediyorum. Yalnız ve yalnız başkomutanlığın emirlerine uyulacak. Lutendorf. Tamamlayıcı bilgi yoldadır. Okunduktan sonra yakılacak. Derin baygınlık. Bir şok geçirmiş yalnızca. Kırık falan yok. Şimdilik elbiselerini giydirmeyiniz. Hemen bir iğne yapacağız, dedi üniformasında kırmızı haçlı bir kolluk taşıyan Alman doktor. Raymond sigara odasındaki geniş divanda sıcak örtülerin altında yatıyordu. Adam uşak ve françöse uğramıştı bakımıyla. Stefani de bu uğraşta aktif bir rol oynamıştı. Louis içeri girdiğinde Raymond yeni yeni kendine geliyordu. İşte nabzı daha duyulur oldu. Genç adamın sağlığı düzeliyor. Şimdi kendine gelmek için dinlenmeli. Ne oluyor? Toplanma borusu çalıyor galiba. Gitmem gerek. Bir saate karar yeniden geleceğim. Onu yalnız bırakmayın, dedi doktor divandan kalkarak. Sizler gidebilirsiniz, dedi Stefani Françoise'le Adam'a. Kontes'le ben biraz burada kalacağız. Baş başa kaldıklarında Louis'in sessiz sorusuna karşılık olarak her şey yolunda, kendine geliyor diye cevap verdi. Sen de güzel buluyor musun onu Louis? Stefani, utanmıyor musun? Raymond ağırlaşmış göz kapaklarını güçlükle araladı. Baş ucunda oturan Stefani sevecenlikle üzerine eğildi. Genç adamın boş bakışları bu güzel genç kadının üzerinde, kurnaz gözlerinde, makyajlı ağzında durdu uzun süre. Nerede olduğunu ve neyi olduğunu anlayamıyordu. Stefani tedbiri elden bırakmaksızın bütün başından geçenleri anlattı. Genç adam kalkmaya davrandı ama Stefani izin vermedi. Kımıldamayın. Hareket etmeye başladığını görünce Louis divana yaklaştı, elini tutarak "Size nasıl teşekkür edebilirim?" diye sordu yumuşak bir sesle. Kumandanı götüren motorun gürültüsü duyuldu birden. O zaman hatırladı Raymond başından geçenleri. Birden üşümeye başladı. Kendini rahatsız hissetti. "Elbiselerim nerede? Gitmek istiyorum," diye mırıldandı. "Hemen getirecekler elbiselerinizi. Giyinmenize de yardım edecekler. Ama gücünüze kavuşuncaya kadar yola çıkmamalısınız," dedi Stefani. Louis'in arkasından dışarı çıkarken Joseph elinde yünlü bir elbise, botlar ve bir avcı ceketiyle odaya girdiğinde bitkin bir halde Raymond birkaç kez düşme tehlikesi atlatarak giyinmişti bile. "Bunları Kontes Hazretleri gönderdi. Elbiseleri sandalyeye bıraktı," Joseph. "Sonra da 200 mark vermemi emretti," diyerek genç adama bir tomar para uzattı. "Ayrıca seni yedirip içirmemizi ve şehre götürmemizi söyledi." Oda ağır ağır dönüyordu Raymond'un gözleri önünde. Elini güçsüzce salladı, dengesini bulabilmek için. "Odun için ne veriyorsunuz?" diye sordu. "3 mark, kararlaştırdığımız gibi. Ama 200 mark aldıktan sonra daha ne istiyorsun?" Raymond tomarın içinden 3 mark alıp gerisini masaya bıraktı. Tek kelime söylemeksizin dışarı çıktı. Park'ın parmaklıklarını geçtikten sonra arkasına baktı. Uzun uzun seyretti evi. Sonra ağır ağır şehre doğru yürüdü. Rüzgar yüzünü kırbaçlıyor, kazandan içeri giriyor. Ama o durmaksızın yürüyordu. Bir sarhoş gibi sallanarak, sendeleyerek. "Teğmenim, bu iki kuşun geçiş izinleri düzgün değil. Emirleriniz nedir?" Saçmulke, eli kasketinin siperinde teğmenin verdiği raporu dinliyordu. Teğmen karşısındakilere baktı. İçlerinden biri, kambur, yüzü sert kıllarla kaplı, kuşku uyandırıcı bir Avusturya askeri üniforması giymiş olanı, kötü bakışlarını üzerinden ayırmıyordu. Sanki teğmenin sigara dumanından rahatsız olmuşçasına ikide bir gözünü kırpıştırıyordu. İkincisi uzun boyluydu, gür bıyıkları külden grileşmişti. Uzun siyah bir paltosu, asker biçimi kısa botları vardı. Bir vagondan inen yolcuları sakin ve ilgisizce izliyordu. "Geçiş izninizin neden vizesi yok?" diye sordu sert bir sesle. "4. vize için 3 kere gittim ama kimseler yoktu. Herkes bir yana çekiliyor, hepsini yapacak bir işi var." Birinci adamın bu hırçın cevaba kötü bir sevinci vuruyordu ortaya. "Bu ne biçim davranış? Hazır ol. Rezil herif, bir subayla nasıl konuşulacağını öğretirim sana. Hangi bölüktensin? Kokartın yok mu? Apoletin yok mu? Askerden mi kaçtın adi yaratık?" Saçmulke patladı. Avusturya Macaristan ordusundan kaçanları tutuklamakla görevli bölüğünün garda getirildiği 3 gecenin yarattığı öfkesini boşaltabilecek birini bulmuştu nihayet. "Ben mi asker kaçağıyım? Rusya'da tutsaktım. Şimdi ülkeme dönüyorum. Söylediklerimin doğruluğunu araştırabilirsiniz," dedi asker sesini alçaltarak. Saçmulke adamların kağıtlarını inceledi. Savaş tutuklusu Mechislas Pişigudogas'te verilen komandorun mührünü taşıyan eski ve buruşuk izin kağıdında şu kısa yazı okunuyordu. "Kontrol edilmiştir. Savaş malulü asker. Oturduğu bölgeye gitmesine izin verilmiştir." İkinci belge, Varşova Su Ortaklığı'nda görevli elektrikçi Sigismund Raviski adına düzenlenmişti. Ona da ailesinin oturduğu bölgeye gitme izni verilmişti. "1917'den sonra ne yaptın Rusya'da?" "Patates topladım teğmenim." Saçmulke bu cevapta gizlenmiş olan alayı hissetti. "Bütün bunları kontrol edinceye kadar burada bir süre dinleneceksiniz. Sizin neden vizeniz yok?" Saçmulke şimdi de elinde olmaksızın "siz" diyerek konuşuyordu ikinci askerle. "Almanca bilmiyorum," dedi asker Polonezce. "Polonyalı o, Almanca bilmiyor," diye çevirdi birinci asker. "Yolun başından beri birlikteyiz. O da vize yaptırmak için komandatura gitti. Ama kimseyi bulamadı. İkimiz de aynı ülkedeniz. Şurada oturuyoruz." Açıklamalar bir işe yaramadı. Bu son zamanlarda Saçmulke'nin öfkesi o kadar artmıştı ki sert çıkışlar yapmamak için kendini zor tutuyordu. Allah'ın belası Avusturya Macaristan'ın kaynadığı şu sıralarda kendisinden bir hafta önce gelmiş olan subayın önünde titreyen, kendisiyle ise bu tonda konuşma saygısızlığını gösteren bu kaba adamın kimliğini saptamayı çok isterdi. Daha neler olacaktı? Bugün 12'si silahlı, 57 asker kaçağı yakalanmıştı trenlerde. Telgraflar da büyük bir kaçış dalgasının başladığını haber veriyordu. Ya bu dalga buraya da sıçrarsa Allah belasını. Onları komandatura yollayınız. Gerçekten bu şehirde oturup oturmadıklarını yarın anlarız. Güzel, söylediğine bakılırsa sabaha kadar ter dökeceğiz bu tahta kurusu yuvasında. Yarın sabah görür o. Evine dönmek için bir ay yolculuk yap, kapıya geldiğinde tutuklasınlar seni. Böyle bir herifin gece karanlığında karşıma çıkması kendisi için hiç iyi olmaz, dedi Pisidoski dişlerini gıcırtatarak. Hücrenin kapısı üzerlerine kilitlendiğinde çantasını ot minderin üzerine fırlattı. Bu biraz da senin suçun dostum. Onunla konuşurken bu kadar yüksekten almamalıydın. Gerçekten nerede oturuyorsun sen? Burada dedim ya, şehirden pek uzakta değil. Mogollistiklerin mahallesinde. Yakınların var mı orada? Karım, babam, kardeşim. Babadan oğula Mogollistiklerin uşağıyız. Babam evin baş ademesi. Kardeşim uşak. Karım da hizmetçi. Ben seyistim. Beni uşak olarak kullanmak istemişlerdi. Yüzümün bu iş için elverişli olmadığı kanısındaydılar. Hem ben de istememiştim uşaklığı. Bu uşaklık meslek değil, köpeklere yaraşan bir iş. Yaltaklanman, efendinin suratına hafifçe vurursa kuyruğunu sallaman gerek. Atlarla uğraşmak çok daha hoş. Rayevski paltosunu ot minderin üstüne yayıp beresini de çıkardıktan sonra saçlarındaki gümüş renk tellere bakan askere doğru dönerek uzandı. Kaç yaşındasınız Bay Rayevski? 45. Neden sordun? Saçlarınız beyaz tellerle dolu. Bunlar nereden gelmiş olabilir? Rayevski'nin gür ve sert kaşları titredi. İnsanın saçı 20 yaşında da beyazlanabilir. İkisi de birkaç saniye kadar konuşmadı. Her zaman tetiksiniz. Bay Rayevski, dedi sonunda Pişkovski, uzun süreden beri izliyorum sizi. Almanca anlamadığınızı söylemiştiniz az önce. Oysa doğru değil bu. Rayevski dik dik yüzüne baktı askerin. İhtiyatı elden bırakmaksızın. Pisigoski yatıştırdı onu. Kaygılanmayınız Bay Rayevski. Uşak soyundan gelmekle birlikte şimdiye kadar ruhumu şeytana satmadım. Benim de kendime göre önem verdiğim konular var. Eğer bu iri Alman sosisi bütün yıl boyunca sürdürdüğüm patates toplayıcılığım konusunda gerçeği bilmiş olsaydı, benimle herhalde başka bir tonda konuşurdu. Sizi ilgilendirirse hayatımın bir bölümünü anlatabilirim. Zaten yapabileceğimiz bir şey olmadığına göre böylece zaman daha da çabuk geçer. Rayevski askerin konuşurken yaptığı hareketleri izliyordu. Siz ne diyeceğimi biliyor musunuz Pisigoski? Diye cevap verdi bir süre düşündükten sonra. Anlatmak istediği duyulan her şeyi anlatılmamalıdır. Dürüst bir insan havası bıraktınız üzerimde. Ama içinde bulunduğunuz şu günlerde eğer bir şeyi söylememek elinizdeyse sakın onu söylemeye kalkışmayın. Bakın eğer o Alman'ın üstüne üstüne gitmeseydiniz şimdi çoktan evimizde olmuştuk. Asker yanına gelip tahta bölmenin üzerine oturdu. Doğru söze can kurban ama öyle anlar oluyor ki ruhunun sıkıntısıyla dolu olduğunu hissediyor insan. O zaman da biriyle konuşmaya gerek duyuluyor. Özellikle nelerin döndüğünü anlayan bir adamın başının derde girdiğini hissedersen. Neredeyse evime gelmiş sayılırım. Oysa içimde en ufak bir sevinç yok. Neden? O, olanları anlatayım size. Her şeyi başından başlayarak anlatacağım. Bu da çok gerilere uzanıyor. Savaştan az önce evlenmiştim. Köyde iyi bir kız bulmuştum kendime. Hatta güzeldi de. Biraz afacandı ya, o kadar kusur kadı kızında da olur. François'le kontların şatosunun yanındaki çiftliğe yerleştik. Sonra savaş başladı. İşte savaşın kontlarda yaptığı değişiklik. Büyük oğulları Eduard, Varşova yakınlarında bir malikanesi var. Rus ordusunun muhafız alayında subaydı. Öbürü Stanislavski, Galicia ve Ukrayna'da malikaneleri var. Seferberlik sırasında Avusturya ordusuna subay olarak atandı. Almanlar bölgemizi işgal ettikten sonra bölge garnizon şefinin yardımcısı oldu. Sonuç ne olursa olsun Mogollistiklerin savaşı kaybetmeyecekleridir. Babasının isteği üzerine Stanislas beni emir eri olarak tuttu. Görünürde her şey yolundaydı. Ne var ki efendiler Frances'in farkına vardılar. Hoşlarına gitti. Onu şatoya oda hizmetçisi yaptılar. Yaşlı konta bakması için şatonun bir kanadına yerleştirdiler. Her zaman biraz hastadır o. Sabaha kadar başında beklemek gerekir. O zaman bir şeylerin aksadığını fark ettim. Bana bir şey söylememesine rağmen acı çektiğini anladım. Her akşam onu görmek için şehirden şatoya gidiyordum. Sonunda daha uyanmadığı için odasına çıkmıştım. Göğsünde sanki biri ısırmış gibi morluklar gördüm. Kanım beynime çıktı. Az kalsın onu oracıkta boğacaktım. O zaman kontun peşinden koştuğunu anlattı. Her yanında izler vardı. Kurtulmak için hiçbir şey yoktu elinde. Kendini korumaya kalktığında beni hemen ertesi sabah savaş alanına yollatacağını, kendisini de kapı dışarı edeceğini söyleyerek korkutuyormuş. Bana bunları anlattığında bütün düşüncelerim değişti. İhtiyar çöp kutusu herhalde şimdiye kadar gebermiştir. Bağırsak yığını. Hiçbir işe de yaramaz ama yine de kadınların peşinden koşar. Silahı da dişleri. Bütün gün boyunca deli gibiydim. Akşam eve döndüm. Odasında yoktu. Evin içinde çılgınlar gibi koştum. İhtiyarın kapısını sarsmaya başladım. Sonra ne oldu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bütün ev başıma üşüştü. Bir tutuklu gibi dövdüler beni. Kont Stanislas tüfeğinin kabzasıyla öyle bir vurdu ki başıma, kendimi kaybetmiş ceset gibi yığılmışım yere. Sarhoş halde olay çıkartmaktan tutukladılar. Ertesi gün savaş alanına gitmek için yola çıktım. Oraya gider gitmez de ilk fırsatta Ruslara teslim oldum. Bizleri Sibirya'ya gönderdiler toplama kamplarına. Bu olay 1915 sonlarında meydana gelmişti. Az zorluk çekmedik hani. Asker başına günde 35 kopek, subaylarsa 7 ruble veriliyordu. Tifus ve açlıktan askerler kırılırken subaylar tatlı hayat yaşıyordu. Sonra ihtilal oldu. Bütün 17 yıl boyunca öylece kaldık, karar vermeksizin, ama Bolşevikler onları sıkıştırdıkça biz mahpuslar da ayaklanmaya başladık. Subaylar arasında mert biri vardı. Macar Teğmen Sayno. Haydi gençler, dükkanları alt üst edelim. Yiyecek, içecek, giyecek alalım derdi. Biz de öyle yapardık. Sonunda yakalandık. Çünkü Bolşevik ihtilali daha oraya varmamıştı. Hepimiz tutuklandık. Askeri mahkemede yargılandık. Ama tam o sıralarda Bolşevikler de kapımıza kadar geldiler. Hapisten kurtardılar herkesi. Mitingler yapılmaya başlandı. Sonunda mahpusların bir kısmı Bolşevikleri tutmaya karar verdi. En azından 1500 kişiydik. Macarlar, Galiçyalılar. Aşağı yukarı hepimiz süvari bölüğündeydik. Silahlar alındı, atlar bulundu. Şehir ele geçirildi. Sayno'yu bulduk, açık açık sorduk kendisine. Eğer gerçekten yiğit bir adamsan, basit insanlara gerçekten sempatin varsa, idareyi eline al ve harekete geç, dedik. Teğmen cevap vermek için uzun süre düşünmedi. Emirlerinize amadeyim, bana bir at verin, bir çifte mavzeri, dedi. Sonra beyefendilerle ilgilenmeye başladık. Rus subaylarıyla. Bu o kadar hoşuma gitti ki 6 ay boyunca bir kez olsun inmedim atımdan. Teğmen Sayno ile mahpuslar partizan savaşları yapmak için uzak doğuda kaldılar. Bense bizim taraflara bir gezinti yapmak isteği duydum. Ukrayna'ya geçtim. Orada da iş buldum. Savaştım. Sonunda da Almanların avucuna düştüm. Bir iyilik düşünerek kasabaya yolladılar beni. Bir karakolda buldum kendimi. Allah'tan silahımı yanıma almamıştım. Savaş tutuklusu olduğumu söyledim. Eski kağıtlarım da imdadıma yetişti. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdiler bana, sonra da serbest bıraktılar. Pişigoski sustu. Başı önüne eğik, kımıldamadan durdu. Neden anlatıyorsun bana Bolşeviklerle olan maceralarını? Beni hiç tanımıyorsun. 3 gün birlikte yolculuk ettik, o kadar. Bu 4 sabahın birinde bunları aşağılık birine de anlatırsın ve kendi hatan yüzünden kendini kurşuna dizdirtirsin, dedi Rayevski alçak sesle. Yalnızca size anlattım başımdan geçenleri, beni yanlış tanımamanız için. Benim düşüncelerimin ne önemi olabilir? Kendi çapında dürüst bir havasını bıraktın bende. Ama bırakalım şimdi bunları, en iyisi güzel bir uyku çekmek. Hücre karanlığa gömüldü. Duvarın öte yanından gelen sesler eskisi kadar anlaşılır olmaktan çıkmıştı. Camlara vuran iri yağmur damlalarının sesi duyulabiliyordu. Şimdi tanıdım sizi. Yoldaş Raveski, şapkanızı çıkardığınız an anladım kim olduğunuzu. 3 günden beri soruyordum kendi kendime sizi nerede görmüş olduğumu. Uluslararası polis komiserine o kadar benziyorsunuz ki. Yalnız o buradan değildi. Adı da başkaydı onun. Yoldaş Bauro diye çağrılırdı. Ama yakından bakınca ikiz kardeş gibi benziyorsunuz ona. Size bütün bunları beni yanlış tanımamanız, bana kötü gözle bakmamanız için anlattım. Görüyorsunuz ya, sandığınız kadar yabancı değiliz birbirimize. Beyaz bıyıklarının altından gülümsedi Raveski. Dünyada böyle benzerlikler çoktur ama bazen tehlikelidir de. Nedenini niçinini bilmeden bir ipin ucunda asılı bulabilir insan kendini. Pişigoski, Raveski'nin omzuna koydu elini. Hiç kaygılanmayın yoldaş Boğru. Özür dilerim, yoldaş Bay Raveski demek istemiştim. Kızıl Ordu'da geçirdiğim 6 ay çok verimli oldu benim için. Pek çok şey öğrendim. Gara giren bir trenin gürültüsü duyuldu. Zincirden boşanırcasına insan sesleri kapladı çevreyi yeniden. Biri kapıyı açtı. Koridorda gırtlaktan çıkan emirler yankılandı. Silahlı Avusturya askerlerinden oluşmuş bir sürü hücreye doluverdi. Hepsi itelenerek içeri tıkıldıktan sonra Alman askerleri kapıyı sürgüledi. Kimse karşısındakinin ne dediğini anlamıyordu. İçeride adım atacak yer kalmamıştı. Askerler ot minderlere, döşemeye, pencere çıkıntısına, masa yerine kullanılan sandığın üzerine oturdular. Göğsü demir haçla süslü, süvari bölüğünden bir asker Pişigoski'ye göz kırptı. "Hey arkadaş, geri mi çekiliniyor? Apoletlerini sen mi çıkardın? Yoksa şu aşağılık teğmen mi söktü?" "Savaş tutuklusuyum. Ya siz, baylar, evinize mi dönüyorsunuz?" diye sordu Pişigoski gülümseyerek. Süvarinin yerine onbaşı rütbesi taşıyan tıkız bir adam cevap verdi. "Tam üstüne bastın, sonsuza kadar izinli olarak dönüyoruz evlerimize." Genel bir gülüşme yankılandı hücrede. "Balığa çıkacağız. Karılarımızdan bir ultimatum aldık. Eğer eve dönmezsek bizleri emekliye ayıracaklarmış. Dolayısıyla acele ediyoruz hepimiz." Odanın derinliklerinden hoşnut olmayan bir ses yükseldi. "Hatta çok acelemiz var. Alay komitesi herkes birden gitmeli demek de haklıymış. Yoksa bu canavarlardan sosis zarı yapılacaktı." "Dert etme. Arkadaşlar pek gecikmezler, bizi kurtarırlar buradan. Delik açıldıktan orayı şapkanla tıkayamazsın. Bıktık artık bu savaştan." Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Askerler bir mum yaktılar, çıkınlarını açıp yemek yemeye koyuldular. "Yaklaşın arkadaşlar, karnınız zil çalıyor." Süvari bıçağıyla bir konserve kutusu açarak Raveski'ye, Pişigoski'ye yemeği çağırdı. Raveski teşekkür etti. Pişigoski ise severek kabullendi. 2 günden beri ağzına tek lokma girmemişti. "Hey arkadaş, sen Rusya'dan mı geliyorsun? Nasıl oralar? Söylendiğine göre oralarda yaşama imkanı kalmamış, doğru mu?" diye sordu yaşı belirsiz bir piyadeeri. "Doğru. Yalnızca domuz yağına sarılı olanların yaşama olanağı var. Patronların, köy asillerinin, senin benim gibi insanların sırtından geçinen çarın adamlarının. Bolşevikler onları öyle bir sıkıştırıyorlar ki artık güçlükle nefes alabiliyorlar. İşçilerle köylülere gelince onlar savaşıyorlar. Sen de bunu benim kadar iyi biliyorsun. Dört bir yandan üzerlerine saldırıyorlar." diye cevap verdi Pişigoski, nerede bulunduğunu unutarak. "Bolşeviklerin köy asillerinin topraklarını ellerinden alıp köylülere dağıttıkları doğru mu?" "Ne sandın ya? Aksi halde köylüler Sovyet iktidarını korumak için savaşırlar mıydı?" "Bolşeviklerin mahpuslara işkence yaptıkları da doğru mu?" "Dedikoducu karı hikayeleri. Subaylar uyduruyor bunları. Bolşeviklerin mahpuslardan kurulu uluslararası çeteleri olduğunu kimse anlatmadı mı sizlere?" "Ya, galiba aralarında hainler de varmış. Bu Allah'ın belası teğmen bizim de hain olduğumuzu söyledi." "Peki Macaristan'da da toprağın bizim olacağını düşünüyor musunuz?" "Ne demek o? Bir çukurun dibinde 2 metrelik bir toprağınız olur elbet. Nasıl, toprak bizim olmayacak mı? Neden savaşıyorum öyleyse?" "Asker yasasını daha şimdiden unuttun. İmparator için." "İmparator çoktan Iskarta'ya çıktı. dedi süvari neşeyle. Bir yandan da koca bir ekmek dilimini ağzına tıkıştırmaya uğraşıyordu. Pişigoski altta kalmaya hiç niyetli değildi. Askerlerin konuşmalarını dinleyerek hoşnutlukla gülümsüyordu. Konserve kutusu boşaldıktan sonra bıyıklarını ceketinin koluyla sildi. Süvariye teşekkür etti. Sonra özellikle birine değil de herkese birden sordu. Geri dönmek için neden bıraktınız silahlarınızı yoldaşlar? Eline geçirirse un gibi ufalar sizi jandarma. Subayları aranıza almaksızın kalabalık gruplar meydana getirmeliydiniz. Bir yoldaş söylemişti bunu. Bir silah her zaman işe yarar. Geri döndükten sonra bile. Kaşınanları kaşımak için. Yoksa ne olduğunu görüyorsunuz. Rayevski belli etmeksizin ceketinin kolundan çekti. Alçak sesle Polonezce "Yavaş ol, yavaş." dedi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 45.